Ayrım 12. Avrının Derinliği. Ece Temel Kur'an. Sayfa 198. Kadavralarla yaşamaktan yoruldum. Foucault'un sarkacı burada değil miydi yahu? Yurttaş da ani bir entelektüel ihtiyaç boy gösterdiği için önünden geçtiğimiz pantheona uğramak zorundayız. O nasıl çalıştığını kesinlikle çözmeye kararlı olduğu için sarkacın başında epey uzun bir zaman geçiriyor. Ben de duvarlardaki fresklere bakıyorum. Sarkacın etrafında girişe arkanızı döndüğünüzde sağ tarafta kalan kanatta sarışın prensin yüzüne bakıyorum. Prens çadırın içinden çıkan doğullara bakıyor. Aniden ortaya çıkıvermelerinden dolayı yüzünde bir ifade belirmiş ve ben bu ifadeyi tanıyorum. Doğulunun vahşetiyle, şiddetiyle karşılaştığında batılının yüzünde oluşan bir ifade bu. Binlerce kez gördüğüm bir ifade. Şaşkın, yadırgamış, saldırıya uğramak üzereymiş, tiksinmiş, nutku tutulmuş gibi ve bütün bunların çok ama çok inceltilmiş bir hali. Fazla hassas politik doğruculuktan muzdarip bir Amerikalı akademisyenin Kanada'da yaptığım bir şakadan sonra yüzünde oluşan ifade. Bir Alman güvenlik görevlisinin tuvaletin yerini sorduğumda ben enformasyon elemanı değilim derkenki ifadesi. Hatta verdiğim parayı fazla bozukluk bulan İngiliz dilencinin yüzündeki ifade. Öyle bir tür şaşkınlık ve yadırgama ifadesi ki her doğuluda şımarıklık ya da ukalalık duygusu yaratır bu. Pek söylemezler. Batı da böyle mi algılıyor acaba bu Ermeni-Türk meselesini? Dünyanın diğer insani krizleri yetmiyormuş gibi başına açılmış yeni bir mesele. Türklerden ya da Ermenilerden olup bitenleri dinledikçe kendilerinin insanlığın vahşetinde hiç payı yokmuş gibi bir yadırgama ifadesiyle mi? Ya Ermeniler dinlenmedikleri zaman ne hissediyorlar? Anadolulu gibi mi? Union Mouvement Populaire, UMP, Halk Hareket Birliği, parti binasının önünde buluşuyoruz Isabel ile. O, bu önemli röportaj için benden daha gergin. İngilizce biliyor ama yine de beni çevirmen olarak istedi diyor Devecian için. Patrick Devecian, Fransız politikasının kartal bakışlı Ermenisi. Dedesi Osmanlı'nın önemli bürokratlarından. Aslında Elazığ kökenli ama tam bir Fransız. Asala davasının ünlü avukatı. Türkiye için önemi ise o günlerde memleketi fena halde meşgul eden o ünlü yasanın mimarı ve en güçlü savunucu olmasından kaynaklanıyor. O Türkiye için Ermeni soykırımının olmadığını iddia edenlerin cezalandırılmasını öngören yasayı meclisten geçiren kötü Ermeni. Devecian odasına sıcak ama son derece mesafeli bir nezaketle davet ediyor bizi. Deneyimli politikacılarda ve iş adamlarında rastlanan bu gülümsemeye oyun yüzü deniyor herhalde. Gerisinde ne olduğunu göremediğimiz için sizi tedirgin eden ama gördüğünüz şeyde gülümseme olduğu için kafanızı karıştıran bir ifade. Devecian'ın oyun yüzü biraz Parizyen elbette. Sanki biraz da dededen kalma devlet adamlığı duruşu. Oturur oturmaz satranç maçını andıran önemli röportaj başlıyor. Türkiye'deki Ermeniler arasında bu yasadan rahatsız olanlar var. Diasporanın baskısıyla çıkarılan yasanın bütün diyalog yollarını kapatmakla birlikte Türkiye'de yaşayan Ermeniler de kurban ettiğini düşünüyorlar. Yasanın Ermenistan'dan da çok destek aldığı söylenemez. Ne dersiniz? Diasporanın sadece kendisi için çıkardığı bu yasa ile diğer Ermeniler kurban mı edildi? Bir yıl öncesine kadar bu yasanın çıkmasına ben de karşıydım. İfade özgürlüğünü zedeleyecekti. Ama Lyon'da Türk milliyetçilerinin yaptıkları gösteriler oradaki Ermeni anıtının çalınması fikrimi değiştirdi. Türkiye aktif bir reddetme politikası yürütmeye başladı. Ermeni anıtlarına karşı saldırılar yapıldı. Bunları bozkurtlar yaptı. Türkiye diplomasisi de bu saldırıların Türk halkı tarafından onaylandığını ve desteklendiğini açıkladı. O saldırılardan sonra ifade özgürlüğü tartışmasına giremezdik. Güvenliğimiz söz konusuydu. Fransa'daki Ermenilere yapılacak saldırılara karşı güvenliğimizi sağlayacak bir düzenlemeye ihtiyaç vardı. Artık ifade özgürlüğünün birincil önemde olmadığını söylüyorsunuz ama bu yasanın sizin getirdiğiniz, savunduğunuz ama kabul edilmeyen bir istisnası vardı. Bilimsel çalışmalar hariç tutulacaktı ama kabul ettiremediniz mecliste. O istisnanın senatodan çıkması için elimden geleni yapacağım. Senatoda fikir birliği oluşacağını düşünüyorum. Çünkü bilimsel çalışmaların özgürlüğünü korumak gerekiyor. Böylece Türkiye ile Fransa arasında bir fark olacak. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de TCK 301 var. Evet, ben dahil birçok insanın karşı çıktığı ve aceleyle çıkartılan bir madde. Ama siz bu yasa için uzun süre uğraştınız Üstelik teknik olarak çıkması çok zor bir yasa için. O kadar uzun süre sayılmaz. Fransa'nın soykırımı tanıması için 3 yıl uğraşmıştık. Bu yasa için de bekleyebiliriz. Üstelik zaten 90 yıldır bekliyoruz. Biz diye konuşuyorsunuz. Diaspora bu kadar homojen mi sizce? Bütün diasporanın bu yasayı desteklediğinden emin misiniz? Diaspora homojen değilse bile eğer sert Türk milliyetçileri yaptıklarına devam ederlerse olacak. Kaldı ki Türkiye'de dışarıdan homojen görünüyor. Kültürel farklılıkları devlet eliyle homojenleştiren bir politikası var. Üstelik Türkiye Ermenistan sınırını açmamakla bu konudaki tavrını açıkça ortaya koyuyor. Bunlar diyaloğu zora sokan şeyler, haklısınız ama çıkarmaya çalıştığınız yasanın o sınırı daha da sertleştireceği ortada. Buna inanmıyorum. Ben Türkiye'nin ancak aşırı baskılarla değişebileceğine inanıyorum. Ve yeniden söyleyeyim, biz 90 yıldır bekliyoruz. 90 yıldır hayaletlerle yaşıyorsunuz. Ne dersiniz, öyle mi? Tıpkı Yahudiler gibi. Bu çok büyük bir travmadır. Ben ne zaman torunuma baksam, onun yaşındaki çocukların bir zamanlar sadece Ermeni olduğu için öldüğünü düşünüyorum. Bu her gün yaşaması imkansız bir acıdır. Ama bu imkansız acıyla yaşıyor. Hatta hayatınızı bunun üzerine kuruyorsunuz bir bakıma. Kişisel olarak sormak istiyorum. Bazen yorulduğunuzu hissetmiyor musunuz? Yoruldum, evet. Hem de çok. Ama bu benim görevim. Ben bir yüzyıl daha halımın altında kadavralarla yaşamak istemiyorum. Tam o anda kartal bakışlar nemleniyor. Karizması ve kararlılığıyla ünlü Devecian'ın gözlerinde nem asılı kalıyor. O nemden kartal bakışlara, kartal bakışlardan da oyun yüzüne dönmesi bir iki saniye alıyor. Ama o da ben de görüyoruz olup biteni. Devecian kapının önünde durup iki toplum arasındaki diyalog için çalışan insanlara ne kadar kıymet verdiğinden bahsediyor. Benim ne kadar önemli bir iş yaptığımdan durdurup gülüyorum. Ama Monsieur Devecian, siz benim işimi çok zorlaştırıyorsunuz. Gülerek ayrılıyoruz oyun yüzlerimizle. Çıkıyoruz. Sence o gözyaşları gerçek miydi diye soruyorum. Kendisi de deneyimli bir gazeteci olan Isabelle. Rol yapmaya ihtiyacı yok gidiyor. Ama o da şaşırmış durumda koskoca Devecian'ın gözlerinin nemlenmesine. Artık şaşırmıyorum buna. Hiç beklenmedik adamların ve kadınların söz konusu 1915 olunca ağlamalarına. Şaşırdığım şey şu. İnsan hem ağlayıp hem maç yapabilir mi? Ne maçı? Soykırım maçı. Nasıl? Şöyle. Maça 1-0 yenik başladık. Ermenistan'daki ve Fransa'daki Ermenilerin sözünü ettiği ünlü Talat Paşa Komitesi'nin internet sayfasının başında böyle yazıyor. Sayfanın en tepesinde projenin adı. Ermeni belgeleriyle Ermeni soykırımı yalanı. Büyük proje 2006. Komitenin ve projenin temel amacı şöyle anlatılıyor. Ermeni meselesiyle ilgili belgelerin ulusal amaçlar için yayınlanmasını, sempozyumlar düzenlenmesini ve kampanyalar düzenlenmesi, Türkiye'nin ulusal tezlerini doğrulayan belgelerin dünya kamuoyuna sunulması, temel fikri Ermenilerle Türkler arasında bir sorun olmadığı ve Batılı devletlerin Türkiye'ye karşı yalan ve iftira kampanyaları düzenledikleri. Proje bütçesi 2 milyon yeni Türk lirası. Ermeni lobisinin de kurduğu benzeri gruplar var. Fakat acılar üzerinde yapılan bu maçta Ermeni toplumu açık ara önde. Örneğin şimdiye kadar soykırımın varlığını ispatlamaya yönelik 28 bin çalışma yayınlanmışken Türk tezini savunan sadece 700 yayın bulunuyor. Bu durumu bir maç olarak görenlerin vatan haini ilan ettiği, zaten yasaların da peşlerini bırakmadığı, Türkiye'de son 4 yılda yayınlanan 25 çalışma var ki bunlar soykırımın varlığını savunuyorlar. Bunları okuduktan sonra yaptığım işin ne kadar nafile olduğunu düşünmemek elde değil elbette. Sahayı maç yapmaya kararlı olanlar ele geçirmişken tribünlerden tek başına bağırmaya benziyor yaptığım iş diye düşünüyorum. Sahanın iki tarafında kalabalıklar birbirlerine bağırırken ve belli ki bunun için epey para ayrılmışken tek başına uzun bir cümle kurmaya çalışmak, bu cümleyi duyurmak imkansız gibi. Hrant geliyor aklıma. Kim dinliyor onu? Eğer bu yasa Fransa'da çıkarsa gidip orada da soykırım olmamıştır diyeceğim protesto etmek için dediğinde onu destekleyen bazı Türkiye'li entelektüeller bile bu çıkışı fazla heyecanlı bulmuştu. O bile bu kadar yalnızlaşmışken benim bir Türk olarak konuşmaya çalışmam ne kadar nafile. Basbayağı dertleniyorum bunları düşüne düşüne. Arto Bülent kilimle arıyor o sırada. Sesi pek neşeli. Bir adres veriyor. Akşam yemeği için bizi o adreste bekleyecek. Sonunda dayanamayıp ekliyor. Şaşıracaksınız. Şaşırıyoruz. Tabii ki yeni rakı. Ne olacak? Marten Jorgens masaya yeni rakı şişesini koyduğunda yurttaş "Oh be!" diyor. Sağ bildiği normal büyüklükte bir masada normal bir yemeğin yanında normal bir içki içecek Marten Jorgens'ın Paris'teki Ermeni lokantasında. Arto kilimli çok şaşıracaksınız demiştim diyor. Arkadaşı Marten'in bizim gördüğümüz Ermenilere benzemediğini de ekliyor. Marten masalara biber kızartması, sarımsaklı yoğurt, beyaz peynir, ezme ve tas tamam İstanbul'da olan mezeleri dağıtırken bizimle gelip oturmasını bekliyoruz. 60'ına merdiven dayamış bu neşeli ve çok hareketli adam nihayet gelip oturduğunda Arto ona kısaca anlatıyor niye geldiğinizi. Sizin kuşağın 6-7 Eylül olayları nedeniyle Türkiye'yi terk ettiği söylenir diyorum. Ya da soykırım hakkında Türkiye'de konuşamadıkları için ne dersiniz? Elini havada boş versene der gibi sallayıp gülüyor. Ne alakası var 6 Eylül'ün soykırımın filan? Ben Paris'e Johnny Holiday olmaya geldim. Marten yıllar önce Cem Karaca'nın ikinci olduğu Hürriyet Altın Mikrofon yarışmasında Blue Boys Mavi Çocuklar grubuyla birinci olmuş. Türkiye'de süper hayatım vardı. Kızlar üzerime zıplardı. Buraya geldik. Ne atlayan var ne hoplayan. Yemeğin ve rakının verdiği şaşkınlıktan herhalde nereden geliyorsa aklıma askerlik yaptınız mı diye soruyorum durup dururken. Neyse ki Marten'in cevabı güldürüyor hepimizi. Ben Paris'te yaptım askerliği. Nasıl yani? Ağlaya ağlaya, memleket diye ağlaya ağlaya Paris'te askerlik yaptım sayılır. Memleket hasreti mi? O da var tabii ama asıl bir sevgilim vardı. Çok sevmiştim. Onu Türkiye'de bırakıp geldim. Gördün mü bir daha o eski sevgiliyi? O değil de şimdi artık hepimizin hayatları başka ne de olsa. Türkiye'ye gitme hevesi geldi birkaç yıl önce. Özledim adaları, modaları. Şişli kulübü davet etti gittim. Ne güzeldi. Çok iyi gördüm İstanbul'u. Dedim ki Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne alsalar da daha da güzelleşse Türkiye. Biraz ciddi konuşma çabası gösteriyorum bu sırada. Diyorum ki, konuştuğum sizin yaşınızdaki insanlar Fransa'ya geldikten sonra Ermeniliklerini yaşamaya başladıklarını, Ermeniliğin onlar için burada önem kazandığını söylüyorlar. Ya siz? Marten kollarını iki yana açıp konuşuyor. Hayır. Türkiye'de daha çok öyle hissediyordum. Burada ne kilise var doğru dürüst ne okul. Türkiye'dekiler daha Ermeni kalmış bana göre. Duruyor, heyecanı bir kenara bırakıp dertli konuşuyor. Ben nasıl sevmeyeyim İstanbul'u diye soruyor sonra aklına düşüp. Oradakiler benim arkadaşlarım. Ben Fransa'da çıkan yasa meselesini açınca canı sıkılıyor. Bağıra çağrı olmaz bu işler diyor ama canı fazla da konuşmak istemiyor. Yahu bir çare bulsunlar bu işte de kafamız rahat etsin. Sonra kendi yöntemini açıklıyor Marten. Ben istemiyorum Türklerin lanet olsun soykırımı kabul ettik demesini. Olacaksa iyi bir şekilde olsun. Ama ben müzisyen adamım. Politikayla ilgili şeyler. Kulaklarını gösteriyor. Buradan giriyor, buradan çıkıyor. Marten bu sırada başka şeyler de söylüyor diasporadaki politikacılar ve diasporayı temsil edenlerle ilgili. Sonra vazgeçiyor. Yazma, boş ver. Başımı belaya sokmayayım durduk yere. Böylece benim de bir kulağımdan girenler ötekinden çıkıyor. Zaten artık Marten mikrofonu eline alıyor, her gece kendi meyhanesinde yaptığı gibi söylemeye başlıyor. Bende olan kalbi başkalarını da unuttun. Romantik eski Türkçe şarkılar bitince sıra oyun havalarına geliyor. Ermenice ve Türkçe karışık. İyice keyiflenince de bir Ermeni kadını kaldırıyor ayağa, sonra beni zorla. Kadınla Fransızca 2-3 kelime ediyoruz, anlaşamıyoruz ama nakarata sıra gelince Anadolu dilinde gülüyoruz birbirimize. Şinanay yavrum, şinanay nay. Şimdi anlat bakalım bunu. Anlat bakalım soykırımı tanıma yasaları çıkartacak kadar bu işin içine bulaşmış üçüncü ülkelere. Nasıl anlatırsın? Bir Ermeni ne kadar nefret etse de Türklerden anlar şimdi şu anda ne demek istediğimi. Şinanay yavrum, şinanay nay dediğimde. Gülerken içimize sızan kederi ama şu anı, şu nakaratı nasıl anlatmalı Türklerle Ermeniler arasındaki anlaşmazlığa fena halde bulaşmış üçüncü ülkelere. Onlar için sadece siyaset ve dengeler mi mesele? Ama içinden Şinanay geçmeyen bir siyaset Ermenilerle Türkleri ne kadar ilgilendirir aslında. Birbirinin dillerini, yüzlerini unutmuş olsalar bile Ermenilerle Türklerin kolayca ortaklaşabildiği, kökümüzün aynı toprakta olmasından kaynaklanan ruh olmadan ne anlamı var yabancı dillerde çıkarılmış yasaların? Üçüncü ülkeler ve öncelikle Batı neresinde duruyor bu Şinanay'ın? Bir sinema yönetmeninin söylediği o cümle geliyor aklıma. Batı bizden film değil, kilim istiyor. Türkiye'nin turistik dükkanlarında turistlere nasıl kilim sattıkları geliyor gözümün önüne. Müthiş bir şovdur. Kilimler havada döndürülerek yerlere serilir. veya spor ayakkabılarıyla doğuyu keşfe çıkmış ve ancak yeterince şaşırınca tur için verdikleri paranın karşılığını alacağına inandıklarından sürekli şaşıran turistler sıkı sıkıya yapıştıkları pet şişe sularıyla sürekli ağızları açık bakarlar kilimlere. Kilimlerin nereden geldiği önemli değildir. Hatta bilinmeyen, gizemli bir doğudan geldiği hissi havada uçuşan kilimlerin ağır kokusuyla dükkanı doldurursa daha da iyidir. Oysa kilimler Doğu ve Orta Anadolu illerinde, köylerinde, sokak aralarında kurulmuş küçük, yarı karanlık odalarda dokunur. Çoğu okula gönderilmeyen kızların neredeyse bandist bir üretim yöntemiyle durmadan çalıştıkları daracık mekanda genellikle bangır bangır müzik vardır. Doğulu üretimin ritmini tutturmak için batı müzikleri çalar, dım tıs dım tıs. İşte oryantal değildir görüntü. Çoğu kızın kulağında CD man vardır ve bazıları Britney Spears dinliyor olabilir. Anadolu kadının ilmek ilmek yazdığı hisleri filan değildir. Tüccarın getirdiği oryantal tasarımlar yandaki kağıtta durur ve durmadan onlar dokunur. Ama havada uçuşarak veya spor ayakkabılarının önüne indiğinde kilimler artık yeni hikayelere bulaşmışlar ve hiç olmadıkları kadar uçan halıya benzemişlerdir. Alaaddin'in sihirli lambası, Belly Dancing ve Turkish Delight, Türk lokumu. Turistlere bir Türk mucizesi olarak elma çayı ikram edilir ve elma çayı benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de kimse tarafından içilmemektedir. Ama mühim olan bu değildir. Onlar hakikatin filmini aramaya değil, maaşlarından artırarak biriktirdikleri parayla var olmayan bir hikayenin kilimini almaya gelmişlerdir. Onlar neyi satın alıyorlarsa artık Anadolu odur. Satıcı tüccara, tüccar diğer aracılara, aracılar bangır bangır MTV çalınan tezgahlara, Doğu'nun ne olması gerektiğini iletir ve kızlar yeniden bir Anadolu dokur. Kim ne derse desin o kilimler artık asıl Anadolu'dur. Ermeniler ve Türkler, hikayelerini tıpkı kilimler gibi havalarda uçurarak Batı'nın beyaz spor ayakkabılarının önüne serer. Birbirlerine rakip iki tüccar gibi her ikisi de kendi cesetlerinin haklı olduğunu anlatır, daha çok acı çektiğini. Çekilen acı, o acı kilimin nasıl ilmek ilmek dokunduğu, alıcının çok da umurunda değildir. Ölülerle dokunmuş kilim alındıkça hangi kilimin nasıl dokununca daha iyi satıldığını anlar iki tarafta. Hikayenin yeniden dokunması için geri bildirilir satış rakamları ve bir hikaye yabancılar için yeniden ve yeniden dokunur. Anadolu'da yaşanmış bir acıyı, o acıyı anlatırken kullandığınız birçok sözcüğü tercüme edemediğiniz başka bir dilde anlatmak nasıl bir şeydir? Ne eksilir, ne artar geriye? Bunun kederini herhalde en çok Ermeniler bilir. Ama kilimlerin ve hikayelerin nereden geldiğini, ne anlattığını, onu en iyi Paris'in ortasında gözleri dolarak "Şinanay yavrum, Şinanay nay" diyen bir Ermeni ve bir Türk kadını bilir. Ağlarken oynayabilen ve ancak ikisi konuşabilirse hakikatin kilimi dokunabilir. Kimseye satmak zorunda olmayacağımız. 12. ayrımın sonu, sayfa 212.